Ayrım 2, sayfa 5. Üç kıtaya adaletle hükmetmiş ecdadımızı hadsizce karalamaya çalışanlara kanmayıp, onların hatırasını diri tutanlara, ecdadımızın yürüdüğü yolun istikametinden şaşmadan yola revan olanlara, dedem, ruhum, sultanım, cennet mekan Abdülhamit Han'a ithaf ediyorum. Gökyüzünün Erguvan'a çevrildiği bir lahzada genç bir kız buz mavisi gözlerini denizin uzak noktasına daldırmış, ufku göz kolaçan ediyordu. Yaşına göre korkusuzdu. Dimdik bir edayla balıkçı olan babasının seferden dönüşünü bekliyordu. Bir an gördüğü rüya aklına geldi. O insanlar, isimlerini bilmediği, kıyafetleri kendisine yabancı olan yaratıklar gözünde yeniden canlanır gibi oldu. Yüreğine korku saran o kabusu hatırlamak istemese de tesiri peşinden geliyordu sanki. Kulağına fısıldayan kadının ipeksi sesini yeniden duyar gibi oldu. Anastasya, kaç kurtul. Gördüğü rüyayı düşündü. Mavi gökyüzünün altında bir başına dalgalara karşı koymaya çalışan genç kız kendisi miydi? Deniz kenarındaydı. Korkularından kaçıyordu ama sonra yaşlı bir adamla karşılaşmıştı. Yaşlı adamın elinde bir taç vardı. Yanında yaşlı bir kadın duruyordu. İkisinin de yüzleri parlıyordu. Eline aldığı tacı saçlarına geçiren yaşlı adam gözden kaybolurken yaşlı kadın, "Anastasya, kızım, seni büyük bir krallık bekliyor. Geleceğin çok renkli ve çetrefilli geçecek. Yükselecek ve yıldızlaşacaksın," demişti. Uykularına giriyordu bu yaşlı adam ve ona gelip her defasında başının yıldızlara erişeceğini fısıldıyordu. "Korkuyorum anne," diyordu uyanır uyanmaz. Geceydi. Hayır, güneşin doğmasına az bir vakit kalmıştı. Alacakaranlık bir çadır gibi örtüyordu şehrin çatısını. Bosna Sarayı'nın geniş avlusunda alev renginde birkaç ışık oynaşıyordu. O kadar. Yüksek sütunlarla çevrili meydanda 7-8 gölge seçilebiliyordu. Ve sarayın içinden şimdi çıkan başka biri sessizliği bozan adımlarıyla onlara doğru yaklaşıyordu. Bugün ve diğer günler yeni gelişmelere teşneydi onun için. Bunun kokusunu alabiliyordu Anastasia. Biraz evvel hüzünle eğilen başını kaldırıp bir daha baktı meydanlık yerde oynaşıp duran ışık demetlerini. Sonra da gökyüzüne. Buna aydınlık mı demeliydi yoksa karanlık mı? Bilemedi. Annesinin yüzünü de bu kadar hatırlıyordu işte. Güzel miydi yoksa çirkin mi? Seçemiyordu. Şimdi belki de son kez göreceği bu şehrin simasına da yabancılaşacaktı bir vakit sonra. Bunu hissediyordu. Kaderinden kaçamayacağını, doğduğu yerleri bir daha göremeyeceğini biliyordu. Onu uzaklara, hem de çok uzaklara, bilmediği yerlere götüreceklerdi. Anastasia, diğer esirlerin arasından alınıp Bosna Bey'in sarayına getirildiği vakit anlamıştı başına gelecekleri. Babası Müslümanlarla da haşır neşir olan bir papazdı. Köyün meydanlık yerinde Müslüman askerlerin eline geçtiği vakit daha evvel babasının kendisine anlattıklarını hatırladı. "Ben Türklere esir düşsem bana ne yaparlar baba?" diye sormuştu ya bir keresinde. İşte o zaman babası onu kucağına almış, saçlarını okşamış ve "Seni prenses yaparlar kızım, çünkü sen çok güzel bir kızsın," demişti. Anastasia, Rum papazının genç kızı, çok ama çok güzeldi. Yüzü ay gibi parlak, gözleri gök kadar mavi, bakışları denizler kadar derin. Saçlarını ipekten ayırmak, pamuk gibi yumuşak ve saf sesine mest olmamak mümkün değil. Adriyatik'in sakinliği ruhuna işlemiş, Rumeli'nin yemyeşil vadilerini açan çiçeklerin kokusu üstüne sinmiş. Ve Anastasia, o vadide en sevdiği çiçek, beyaz zambak gibi koparılıp bir fanusun içine alınmış. Hatırlıyordu her şeyi. Sadece babasının sözlerini değil, aklından hiç çıkmayan o rüyayı da hatırladı. Büyücü kadın ne demişti ona? Neyse, aklını toparlamalıydı şimdi. Saray görevlisi adam iyice yaklaştı kalabalığa. Elinde deri bir çanta ve kuşağında upuzun bir pala seçebiliyordu. "Sabahınız hayır olsun hatunlar," diye fısıldadı. Kızları tek tek süzüyor, her birinin yüzüne dikkatle bakıyordu. "Sen Anastasya'sın, değil mi?" Anastasia başını salladı. Adamın el işaretiyle birkaç adım öne çıktı. Kendisine uzatılan çantayı aldı. Bundan sonra yeni bir sayfa açılıyordu onun için. Yeni bir yolculuk ve yeni bir serüven. Esirleri taşıyan atlı araba öğle vakti sahile vardığında rüyasını bir kez daha sorguladı. Onca esirin arasında yük mamlasına bindirilirken kendisine gösterilen hürmet de neyin nesiydi? Dahası diğer esirler küreklerine asılmak zorunda kalırken kendisinin temiz ve rahat bir iskemleye oturmasının sebebi ne olabilirdi? Anastasia ambardan yükselen kokuyu hissedince irkildi birden. Fırtına yahut yağmur başlarsa oraya girmesi tembihleniyordu. Malna hafif bir sarsıntıyla hareket ettiğinde Anastasya'nın dizinin dibine bir kadın oturdu. Uzun boylu, uzun saçlı, gözleri ela, yaşına rağmen yüzü çocuksu. Bir anadan çok bir savaşçıya benziyordu. Belindeki hançeri tutarken bile boynundaki işlemeli kolyeyi saklayamıyordu. "Uzun bir yolculuk olacak," diye fısıldadı kadın. "Fazla düşünme. İsmin Anastasya, öyle değil mi?" Anastasya yine sadece ismini anlayabildi. Başını öne eğdi. Kadın o kararlı sesiyle yine bir şeyler söylüyordu. "Ben Hafize Hatun, sarayda vazifeliyim. Beni bir bugün göreceksin, bir de saraydan kovulduğun gün." Anlamıyordu Anastasya. Ne yapacağını da bilmiyordu. Kaderi yazılmıştı işte ve bu kadın muhtemelen şimdi kaderini yüzüne okuyordu. Rıza göstermeliydi. Elinden başka ne gelebilirdi ki zaten? 1604 yılı Ocak ayının ilk günleri. Payitahtın çatısı sanki buz tutmuş gibiydi. Koca karılar, akşama kadar sündürülecek iki çift laf arayan yaşlı adamlar, ömrü hayatlarında böyle kış görmediklerini tekrar ve tekrar anlatmaktan gizli bir keyif alıyorlardı. Şehrin bütün yolları kapanmıştı. Çocuklar iki günlük ayazın ardından her tarafı beyaza bürüyen karın keyfini çıkarıyorlardı. 8. günün gecesinde Topkapı Sarayı'nın çevresine lapa lapa kar yağarken Ayasofya Camisi'nin avlusuna ihtiyar bir adam girdi. Sabah namazına az bir zaman kalmış. Camide bekleyen imamdan başka da bir kişi henüz mescide gelmemişti. İhtiyar geçtiği yolda iz bıraka bıraka mescide girdi. Doğruca imam efendinin yanına vardı. "Selamun aleyküm hocam." İmam bu ayazda kimseyi beklememiş olacak ki şaşkın bakışlarını sesin geldiği tarafa çevirdi. Ayağa kalkıp musafaha yaptı. "Hoş geldiniz efendim." Gelen Sultanahmet'in şehzadeliğinden beri hocası, en fazla akıl danıştığı yakını Hacı Sultani Mustafa Efendi'ydi. Tebessüm ediyordu. "Ayasofya cemalsiz kalmasın istedim. Yarın mahşerde Sultan Mehmet'e ve dahi Akşemseddin Efendi'ye bunu nasıl anlatırız? Belli ki gelen olmayacak. Haydi namazı eda edelim." Sözünü bitirir bitirmez de namazın sünnetini kılmaya başladı. İkili farz için ayağa kalkmıştı ki nefes nefese kalan başka birinin mescide girdiğini anlayıp geriye döndü. Başına kalın bir takke, boynuna ve yüzüne de yün atkı dolayan adam hemen Hacı Sultani'nin yanında saf tuttu. İmamın tekbiriyle birlikte atkısını çıkarıp kenara koydu. Hem imam efendi hem hacı gelenin kim olduğunu ancak selam verdikten sonra anlamıştı. Dua için ellerini açtıklarında hacı ömrünün en büyük mükafatını verdiği için Rabbine şükrediyor. Gözünde biriken yaşı saklamak için boynunu büküyordu. Namaz bitti. İmam efendi Sultanahmet'in sultansa hocasının ayağa kalkmasını bekliyordu. Nihayet hacı ayaklandı. Sultan onun eline kapandı. "Hayırdır sultanım?" diye fısıldadı Mustafa Efendi. Kendisi biliyordu. Fakat Ayasofya'nın kubbe altında saf tutan nuranilerin de olan biteni duymasını, ahirette her şeye şehadet etmesini istiyordu. "Sizin geleceğinizi bilemedim hocam," dedi sultan. Sonra İmam Efendi'ye baktı, sözünü tamamladı. "Ayasofya cemalsiz kalırsa Atam Sultan Mehmet'in kabrine nasıl giderim?" Hoca Mustafa Efendi mescitten ayrılırken atkısını yüzüne dolayan sultanın saraya döneceğini düşündü. Öyle olmadı. Sultanahmet avluya çıktığında henüz 17 gün önce vefat eden babasının kabrine yöneldi. Dizlerini aşan karın içinde bata çıka mezarın başına vardı. El açıp dua okumaya başladı. Mustafa Efendi de onu takip etti. Sultanın açtığı yolda adım atıp hemen yanına sokuldu. Sultan hem babası 3. Mehmet Han hem de dedesi Murat Han için Fatiha okuduktan sonra oradan ayrılacaktı ki bu kez hocasının ikazıyla olduğu yerde kaldı. Mustafa Efendi başıyla Sultan Mehmet'in kardeşlerinin bulunduğu kabileleri gösteriyordu. Yani sultanın amcalarının. Sultanahmet hiç unutamadığı o günün tam da babasının mezarı başında hatırlatılmasına anlam veremedi. Babası Mehmet Han padişah olduğunda Fatih Kanunnamesine göre 19 kardeşini bir günde boğdurmuş, 5 yaşındaki Şehzade Ahmet de bu ferman verilmesine şahit olmuştu. "Sultanım," diyerek söze girdi Hoca Mustafa Efendi. "Malum, kardeşiniz Şehzade Mustafa." Henüz 17 günlük Sultan Ahmet Han meseleyi şimdi anlıyordu. Derin bir iç çekti hocası ve kimsenin cesaret edemeyeceği soruyu babasıyla dedesinin kabrine bırakıverdi. "Kardeşinizin katline emredecek misiniz?" Anastasya'yı ve beraberindeki esirleri taşıyan Mavna puslu bir havada henüz güneş doğmadan İstanbul Boğazı'na girmişti. Ambarda kat kat yorganın altında ısınmaya çalışan genç kız, dışarıda konuşulanlardan anladığı kadarıyla artık sonu olmayan bir yolculuğun ilk durağına vardığını fark etmişti. Deniz dalgalıydı. Kışın ayazı olduğu gibi ambara doluyordu. Anastasia ise havadan çok yalnızlıktan üşüyor ve bir türlü ısınamıyordu. Biraz sonra Hafize Hatun'un ikazı ile yatağından kalktı. Gece boyu dinmeyen kar yağışının altında dışarı çıktı. Ahenkli bir ses vuruyordu kulağa. Ne çok uzağında, ne çok yakınında. Bakışlarını sesin geldiği tarafa çevirdi. Karanlığın içinde, kubbesinde kar birikmiş devasa bir kiliseyi seçebiliyordu. Hayır, bu bir kilise olamazdı. Ayasofya Camisi diye fısıldadı Hafize Hatun. Anastasia daha ilk anda hayretini gizleyemediği camiye hayran hayran bakıyor. Bu ihtişamlı binayı doya doya seyretmek istiyordu. Belki de dinlemek. Kulağına vuran sese yabancı değildi. Bosna'da, İşkodra'da, babasıyla seyahat ettiği diğer Rumeli şehirlerinde defalarca duyduğu çağrıydı bu. Ortodoks bir papazın kızı olduğu için Ayasofya'nın hikayesini de biliyordu. Mehmet isimli bir padişah zamanında Konstantinopolis'i kuşatan Türkler, şehri kazanmalarının sembolü olarak Ayasofya Kilisesi'ni cami yapmışlardı. Bir gün Ayasofya yine bizim olacak kızım, derdi babası. Ayasofya bizim olduğu gün seni de Konstantinopolis'e götüreceğim. Şenlikler, eğlenceler, kutlamalar tertip edeceğiz. Zaferimizi 40 gün 40 gece kutlayacağız. Tanrı'ya bir seni bana verdiği için bir de Ayasofya'yı bize bağışladığı için şükredeceğim. Babasının dileği gerçekleşmişti işte. Bir farkla. Ortodokslar Ayasofya'yı değil, Türkler Anastasya'yı ele geçirmişti. Ortada ne bir şenlik ne de eğlenilecek bir durum görünüyordu. İşte şimdi tam da Konstantinopolis'i selamladığı sırada Ayasofya'dan yükselen çağrı kaderin kendisine kurduğu bir oyun olmalıydı. Hafize Hatun'un ikazıyla caminin yanındaki diğer binaya da göz attı genç kız. Beyaza bürünmüş çatıları, soluk ışıkların yansıdığı odaları çözmeye çalıştı. Ama umurunda değildi aslında. Anastasia Ayasofya'nın kendisini dinlemek ister gibiydi. Hikayesini, yaşadıklarını, başına gelenleri. Çünkü vaktiyle o ne yaşamışsa aynısıyla yüzleşeceğine emindi. Bu cami eskiden Hristiyandı, değil mi? Diye sordu yarısı Rumca, yarısı Türkçe bir ifadeyle. Hafize Hatun onu onaylar gibi başını salladı. Peki sonra sultanın emrinde Müslüman oldu, öyle mi? Evet Anastasia, tam da söylediğin gibi. Şimdi bütün camilerin en büyüğü mü? Hafize Hatun heyecanlandı. İçinde kopan fırtınayı da estirerek cevap verdi. Elbette. Ayasofya artık hem Türklerin hem dünyanın sultanı. Bir bakan gözlerini kolay kolay alamaz ondan. Bakmaya doyamaz. Bütün cihanda Ayasofya'dan ulu mabet, sultanların bıraktığı daha büyük miras bulunamaz. Anastasya içinden tebessüm etti bu kez. Gözleri Topkapı Sarayı'nın çatısından Ayasofya'nın kubbesine kaydı. Ben de bir gün sana bu sözü tekrar söyletmezsem diye yemin ediyordu sessizce. Hafize Hatun'a bakıp yeminini tamamladı. Bir tek farkla. Ayasofya'nın yerine Anastasya'yı koyacaksın. Ve genç kız Mamna'nın iskeleye yanaştığı sırada henüz Konstantinopolis'e adımını atmadan sadece kendisinin duyacağı şekilde o sözü mırıldandı. Anastasya artık hem Türklerin hem dünyanın sultanı. Hoca Mustafa Efendi'nin dertli olduğu belliydi. Bu derdini Sultanahmet'e açtığı andan itibaren bir meseleyi hatırlatmaktan çok sultanın kederini deşmişti. Şimdi Ayasofya'daki kabilelerin başında düşünceli görünen iki adam dertlerini ve kederlerini tek başına yaşamamak üzere sözleşmiş gibiydi. Babam Mehmet Han'ın acısı yüreğimde çok taze hocam, dedi Sultanahmet. Daha 14 yaşına girmemişti bile. Koskoca devletin sorumluluğu omuzlarına yüklenivermişti. Sultanahmet farkındaydı. Cenazelerden birini kaldırmıştı, diğerini sarayın içinde kendi haline bırakmıştı. Herkes veliaht dairesinden çıkıp saltanat makamına oturan Sultanahmet'in kardeşi Şehzade Mustafa'ya acıyan gözlerle bakıyordu. Ağabeyi Şehzade'nin katline ne zaman ferman verecekti? Veliaht Ahmet hükümranlığı için biat aldığı gün bu emri de yerine getireceğini düşünen kimseler yanılmıştı. Ne o gün, ne o günden sonraki 17 gün boyunca şehzadenin ömrünü bağlayan herhangi bir karar çıkarılmadı. Kimilerince Sultanahmet'in kendisine evvela babasının acısını yaşamak için bir müddet tanıdığı, bu süreci takiben kardeşini ortadan kaldıracağı iddia ediliyordu. Töremiz, kanunumuz ne buyuruyorsa onu yapacağız hocam. Mustafa kardeşimdir, onu severim. Fakat devletimiz için münasip neyse bugün yarın yerine getireceğiz. Belli ki Sultanahmet'in kederinin tek nedeni babası değildi. Ruhuna çöreklenen kardeşini kaybedecek olmanın acısı da hem sözüne hem yüzüne yansıyordu. Hoca Mustafa Efendi hürmetini eksiltmeden sözüne girizgah yaptı. Sultanımızın hükmü başımızın tacıdır. Siz bu işte kararınızı vermiş gibisiniz. Evet hocam, karar veren ben değilim, kanun. Hoca hiç konuşmadan birkaç nefes alıp verdi. Söyleyeceklerini bir kez daha ölçüp biçti. Sonra sesini biraz daha kısarak devam etti. Şimdi babanıza Fatiha okuyoruz. Kardeşiniz Mustafa da kefene girdiğinde kimsesiz kalacağınızı biliyorsunuz, değil mi? Bu sözün verdiği mesajı bir başkası söylemiş olsa Sultanahmet bir an bile düşünmez. Kendi elleriyle onu boğardı. Böyle bir şeyin değil ima edilmesine, düşünülmesine bile razı olmazdı. Fakat sözün sahibi, şu dünyada en çok güvendiği, en çok itibar ettiği, en çok sevdiği adam, hocası Mustafa Efendi olunca iş değişiyordu. Senelerdir bu adamın öylesine söylediği tek bir söz duymamıştı ya talebesi. Şimdi de sözün sonunun nereye varacağını tartıyordu. Gözlerini babasının kabrinden aldı sultan. Hoca Mustafa Efendi'nin gözlerine kilitlendi. Sinirlendiği, işittiği sözde bir açıklama beklediği belliydi. Hoca derin bir nefes daha aldı ve koca imparatorluğun talihini bir çırpıda değiştirecek o teklifi yapmaya koyuldu. Günün sonunda kendi kellesi de gidebilir. Şehzade Mustafa'nın yanına onun için de bir tabut getirtilebilirdi. Korkmadı, sözünü sakınmadı. Şehzade Mustafa'yı boğdurursanız kimse size hesap soramaz sultanım, hakkınızdır. Lakin hanedanda şimdi sadece iki erkek kaldınız. Şehzademizi de öldürürsek bir tek siz kalıyorsunuz. Kardeşiniz öldüğünde yalnız kalacak olan siz değilsiniz, devletimizdir. Bu devleti korumak sizin de bizim de ilk vazifemizdir. Son cümlesini savaş meydanındaki bir kumandan gibi üstüne basa basa söyledi hoca. Sultan bu keskin tavırdan, bu sert bakıştan irkildi. Mustafa Efendi bir şey mi ima ediyordu? Şehzadeye dokunmaya kalkarsanız devlet onu değil, sizi boğdurur ifadesini mi ifşa etmek istiyordu? 17 gündür biatla, törenlerle, hürmet ve eğlenceyle geçmişti ya. Sultanahmet şimdi ilk kez saltanatın ne demek olduğunu anlıyordu. Hocasına başıyla işaret etti. Yürümeye koyuldu. Topkapı Sarayı'na doğru uzanan yolda tek bir söz çıkmadı ağzından. Planını kuruyordu. Bir odaya kapanacaklar ve Mustafa Efendi'nin sözünü yorumlayacaklardı. Yeniçeri ağalarının, vezirlerin, Celali isyanlarıyla iş tutan Ümera'nın, dahası sarayın bugün en kıdemli üyesi, nenesi Safiye Sultan'ın planları bir tarafta, Hoca Mustafa Efendi'nin ikazı diğer tarafta. 13 yaşındaki sultan, başının üstünde her an kellesini alabilecek bir kılıç dolaştığının farkındaydı. Güneş yavaş yavaş yüzünü gösteriyordu artık. Kar yağışı da durmuş, şehri örten sis bir nebze olsun dağılmıştı. Anastasya, sahilden tepeye çıkan yokuşu tırmandıktan sonra devasa bir kapının önünde buldu kendini. Bu nasıl bir ihtişam, nasıl bir güzellikti? Kendi boyundan kat be kat yüksek, kendi zarafetinden çok daha fazla, kendi güzelliğinden çok daha alımlı. İlk bakışta Bosna Beyi'nin sarayıyla kıyasladı ama olacak iş miydi yaptığı? Hafize Hatun hem saray hem de sultan hakkında bir şeyler anlatırken Anastasya etrafı inceliyordu. Bahçede attığı her adımda biraz daha büyüleniyor, çarpılıyordu. Şu geçtiği kapı, babasının defalarca anlattığı Sırat Köprüsü, gördüğü şu manzara cennetin kendisi olmalıydı. Demek Rumeli'de herkesin dudaklarını ısıra ısıra anlattığı, yüreklerini çarpa çarpa dinlediği hünkâr sarayı burasıydı. Peki ya sultan? Odalıkları, cariyeleri, hasekileriyle bütün bu sarayın sahibi olan sultan nasıl biriydi? Huzuruna çıkabilecek, onu görebilecek, bütün bu ihtişamın sahibiyle yüz yüze gelebilecek miydi? Hafize Hatun birden Anastasya'nın kolunu tuttu. Ona durmasını işaret etti. Esirler ve esirleri saraya getiren görevliler bir işaretle olduğu yerde kala kalmış ve başını öne eğmişti. Genç kız ne olduğunu anlamadan sadece Hafize'yi taklit ediyordu. Ellerini göğsünde birleştirmiş, boynunu da yere düşürmüştü. Sultanımız Ahmet Han Hazretleri geçiyor diye fısıldadı Hafize. Anastasya bir anda başını kaldırdı. 40-50 adım ötesinde yan yana yürüyen ve her adımında kendilerine yaklaşan iki adam görünüyordu. Biri diğerinden daha yaşlı ve heybetliydi. Başında kalın bir takke, boynunda atkı taşıyan diğeri hem toy hem sakalsızdı. Bu haşmetli adam Sultanahmet olmalıydı. Yanındaki genç de hizmetkarıydı muhtemelen. Anastasya sultanın yüzünü daha fazla görmek isterken Hafize'nin çevik hareketiyle boynunu kırmak zorunda kaldı. Ne yapıyorsun? Sultanımız affetmez. Genç kızın kalbi daha bir hızlı çarpmaya başlamıştı. Ayasofya tarafından gelen sultan kendisini bir görse belki ikna olur, onu serbest de bırakırdı. İkililerin ayak sesleri artık çok yakından işitilir oldu. Sarayın bahçesi de karla doluydu ve her adımda yerden tok bir ses duyuluyordu. Nihayet Mavna'dan beri esirlere emir yağdıran adam Sultanımız Ahmet Han Hazretleri diye gür bir nara attı. Sultan Hafize ile Anastasya'nın önünden geçip kafilenin tam ortasında durdu. Sabahınız hayır olsun ağa. Kimdir, nedir bu hatunlar? Bosna Sarayı'ndan geldiler sultanım. Beyimizin saraya hediyeleridir. Her biri devletimize hizmetkar olsunlar diye seçilmiştir. Kendilerini haremde Safiye Sultanımıza teslim edeceğim. Anastasya olanlara anlam veremiyordu. Saray hizmetkarı sesi en fazla 15'inde bir çocuk sesine benzeyen adama neden sultan diye hitap ediyordu ki? Kısa bir sessizlik oldu. Biraz sonra sessizliği bozan Sultanahmet'in ayak sesleri oldu. Gittikçe Anastasya'ya yaklaşıyordu. Sen hatun, kaldır başını. Anastasya'nın kalbi yerinden çıkacak gibi atıyordu artık. Kime söylüyordu sultan? Hatun, sana diyorum, kaldır başını. Kafilenin başkanı hızlı adımlarla genç kızın hemen arkasına geldi. Eliyle onun sırtına dokundu. Anastasya titreyen bedeninin taşımakta bile zorlandığı başını güçlükle kaldırdı. Yüzünü sultan için görünür kıldı. Sultanın sualine gerek kalmadan Hafize Hatun atıldı hemen. İsmi Anastasya'dır sultanım. Bosna beyimizin zatınıza gönderdiği özel hediyesidir. Diğer esirlerden ayrı tutulmuş, gereken hürmet gösterilmiştir. Sultanahmet uzun uzun baktı Anastasya'nın yüzüne. Anastasya ilk kez Türklerin dilini bilmediği için kızdı kendine. Ne diyordu acaba Hafize? Nasıl tanıtıyordu onu sultana? Dayanamadı. Başını iyice kaldırdı ve sonunda sultanın yüzüne baktı. Olamaz diyordu içinden. Sultan o yaşlı adam değil. Şu toy delikanlıydı. Birden bakışı değişti genç kızın. Şaşkındı. Yüzün ay gibi parlak dedi sultan. Sonra Mustafa Efendi'ye bakmadan sordu. Bir isim lazım gelirse ne demeli hocam? Hacı-i Sultani meseleyi anlar gibiydi. Kısık sesle ve sadece sultana duyurmak ister gibi cevap verdi. Siz lazım gelen ismi söylediniz sultanım. Bize adını koymak düşer. Mahpeyker. Sultanahmet Han tahta çıktığının 17. günü ilk kez bir kuluna isim veriyordu. Anastasya'nın gözlerine baktı ve tekrarladı. Mahpeyker. Ayrım sonu sayfa 24.